Économie écologique. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar, merhaba. Ekonomi Ekoloji Programı için bugün çok tarihi günlerden bir tanesi. Çünkü tam kadro buradayız. Evet, programcılar olarak. Tabii gündemimiz de yoğun öte yandan. O yüzden hemen başlayalım istiyorum. Son hafta diyelim, son günlerde ekoloji çevre gündemine damgasını vuran birkaç konu var. Onlardan en önemlisi de bu Trabzon Sürmene'de meydana gelen yangın. Önce onu konuşacağız. Daha sonra Kaz Dağları'nda yapılmak istenen bir termik santral var. Ona karşı yürütülen mücadeleyi konuşacağız. Şimdi hattımızda bölgeden bir gazeteci var. Ahmet Şefik Molla Mehmetoğlu, Vira Trabzon ve Vira Türkiye haber sitelerinin yayın yönetmeni kendisi. Ahmet Bey hattımızda sanıyorum.
Merhabalar.
Merhabalar, günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Çok teşekkür ediyorum.
Şimdi geçen hafta bütün Türkiye'yi çok ciddi şekilde üzen ve tabii sonrasında ortaya çıkan bazı bir takım iddialarla çok kızdıran bir gelişme yaşandı sizin bölgenizde. Trabzon'da Sürmene Çamburnu mevkiinde yaşanan orman yangını. Bu nasıl başladı? Ne kadarlık bir alandaydı? Önce ve sonuç olarak nedir şu anda son durum? Bunu bir konuşalım. Ardından hemen iddialara geçeceğiz.
Evet, yani tabii ilk defa belki bir orman yangını bu denli Türkiye kamuoyuna mal oldu. Bu enteresan bir durum. Tabii bunun nedenlerini birazdan konuşacağız mutlaka. Şimdi meydana gelen orman yangını... Sıradan bir ormanda değil, sarıçam ağaçlarının bulunduğu ve yani Türkiye'de de dünyada da nadir olarak sarıçamların denizle buluştuğu çok özel bir alan, özel bir orman. Ve bu ormanın işte hemen kıyıyla buluştuğu yerde bir tabiat parkı var, doğa parkı var, yani koruma alanı olan bir bölge. Yangın koruma alanında çıkmıyor tabii, koruma alanın yanındaki bölgeden çıkıyor. Ve işte bu yangın sonucunda 25 hektarlık bir alan yanıyor. İşte burada yangının hemen sonrasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Bakanlığı ve ilgili bazı sivil toplum örgütlerinin ortak bir çalışması yapıldı. Çalışma sonrasında sevindirici olan şu ki ormanda örtü alanında çıkan bir yangın şeklinde sonuçlandı bu. Yani ağaçlara çok zarar vermedi tespitlere göre. Hatta öyle ki yani önümüzdeki bahardan itibaren ağaçların yeniden yeşerebileceği yolunda bir bilimsel çalışma sonucunda ortaya çıkan bir
çok
tespit
güzel
var.
Haber. Evet, iyi evet, bir haber
yani,
bu.
Ormanı kaybetmedik. Dolayısıyla bu sevindirici bir şey bizim için.
Ahmet Bey, peki 7 ayrı noktada çıktığı söyleniyor yangının. Bununla ilgili bir takım bilgiler var mı?
Kesinlikle. Yani şöyle, henüz bu konudaki çalışma tam olarak sonuçlandırılmadı. Yani yangının neden çıktığı, nerelerde nasıl çıktığı yolunda çalışma sürüyor. Dolayısıyla bu konuda kesin bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Ancak ilk tespitlere göre bu 7 yerde, 7 ayrı yerde çıktığı iddiası doğrulanmadı.
Evet.
Burada piknikçilerin piknikçilerden kaynaklanan bir yangın olduğu şeklinde bir şu anda resmi bir sonuç olmamakla birlikte ortaya çıkan bir tespit var. Dolayısıyla yani çok spekülasyona meydan verilen, çok speküle edilen bir yangın. Çok şey söyleniyor. Henüz bu konuda kesin bir hüküm yok.
Ahmet Bey, tabii yani buradaki spekülasyonlara yol açan şey şu, yani bu kadar Türkiye'nin gündemine oturmasının sebebi de yani yanan Geçmişte şunların örneğini çok yaşadık biz. Yani yanan bir alanın daha sonra yapılaşmaya açıldığı ile ilgili. Ve Trabzon'daki bu yangının da bizim kafamızı kurcalayan iki tane şey var. Bir sosyal medyada dönen bu hemen öncesinde helikopterle bir takım yatırımcı, Arap yatırımcıların orada bir keşif yaptığı, onlara peşkeş çekildiği yönünde bir takım iddialar var. Sizin orada hem bölgenin insanısınız hem de bir gazeteci olarak bu konudaki izleniminiz nedir? Bir, bunu sormak istiyorum. Yani birilerine peşkeş çekilecek mi oradaki arazi? Bakılıyor evet. mu hakikaten? Buna gerek var mı yakmaya? İkincisi de hep şu merak ediliyor. Yani Karadeniz bölgesi bugüne kadar hiç orman yangınlarıyla anılmamış. Ormanların neminden dolayı hiç başlasa bile ilerleyemeyecek bir yangın. Ama bir yandan da ben şöyle açıklamalar da duydum. Yani uzmanlar nemin en az olduğu dönem, olacaksa en uygun mevsimin de bu dönem olduğuna yönelik bir takım şeyler vardı. İki tane çok merak edilen konu var. Evet. Bunlara da açıklık getirirseniz çok sevinirim.
Şimdi ben ikincisinden başlayayım. O çok kolay. Şimdi dediğiniz gibi uzmanların bu konuda böyle bir yorumu var. Ve o gün sıcaklık Trabzon, yani o bölgede sıcaklık 25 santigrat derece civarında. Yani Türkiye'nin her tarafında kar, fırtına ve soğuk varken Trabzon ve bölgede bahardan kalma bir gün yaşanıyordu. Bu zaman zaman Trabzon'da oluyor. Yani bölgenin yapısından dolayı. Akdeniz iklim kuşağında zaten. Ve o gün 20-25 derece bir sıcaklık var ve sizin de vurguladığınız gibi uzmanlar yani böyle dönemlerde olabileceğini söylüyor. Hatta biz geçmişte, yani bundan 10 yıl önce yine Sürmene'de bir orman yangını yaşamıştık. Yani bir orman yangını başlangıcı vardı. O zaman söndürülmüştü. O zaman da 30 dereceye yakın bir sıcaklık vardı ve yine kış mevsimiydi. Yani bu teknik olarak olabilecek bir şey. Hı hı. Ancak yani burada önemli olan tabii birinci sorunuzda vurguladığınız şeyler. Yani herkesin aklına neden bu geldi? Neden buranın bir kundaklama sonucu yakılmış olabileceği ve birilerine peşkeş çekilmek için yapılmış olabileceği sorusu geldi. Çünkü Türkiye'de işler böyle yürüyor ne yazık ki. Hı hı. Ve Türkiye'de bunun onlarca, yüzlerce örneğini yaşadık. Yani evet, koruma aklınızda. Alanlarının, doğal alanların, işte kamusal alanların bu tür değişik yöntemlerle işte bu koruma alanından çıkarılması ya da belirli kişi ya da gruplara peşkeş çekilmesi ya da yatırıma yapılaşmaya açılması için bu tür olayları hepimiz biliyoruz. Şimdi Karadeniz üzerinde şöyle bir şey var. Ta Yeşil Yol hikayesinden başlayan bir süreç var. Ve burası resmen Karadeniz bölgesi, özellikle Doğu Karadeniz yabancı yatırımcılara, özellikle de Arap yatırımcılara peşkeş çekiliyor. Yani pazarlanıyor. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırlarsınız bundan işte 5-6 ya da 7 yıl önce bir konuşması vardı. Bizim görevimiz adeta memleketi yabancı yatırımcılara pazarlamaktır diye. Şu anda yapılan odur ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trabzonspor Şenol Güneş tesislerinin açılışı dolayısıyla biliyorsunuz Katar emirini Trabzon'a davet etmişti. Yani bu davetin temel nedenlerinden bir tanesi Doğu Karadeniz'in Arap yatırımcılara açılmasıdır. Ve o tören öncesinde, açılış öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı ile Katar emiri bir helikopter gezisi yaptılar ve Trabzon ve Rize'de belirli alanlar tespit edildi. Yani nerelerde ne tür yatırımlar yapılabilir diye. Bu gezi böyle boşuna işte bölgeyi gösteren, bölgenin güzelliklerini gösteren bir gezinin ötesinde nerelere yatırım yapılabilir, nerelerde işte Arap yatırımcılara cazip gelebilecek şeyler ortaya çıkabilir. Bu, yani gezinin temel amacı buydu. Dolayısıyla herkesin aklına bu kadar özel ve güzel bir alanda çıkan, kışın çıkan orman yangını böyle bir şey getirdi. Bu bir komplo teorisi olarak görülüyor tabii. Ama iyi ki bu böyle oldu, iyi ki böyle tartışıldı mesela sosyal medyada. Çünkü böylece Türkiye'nin gündemine oturdu. Yani Türkiye'nin kaderinin tartışıldığı bir dönemde, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinin tartışıldığı bir dönemde bir anda en önemli gündem maddelerinden bir tanesi haline geldi. Eğer gelmeseydi belki bazı gizli gündemler olabilecekti ama şu anda Trabzon'da yani hemen hemen bütün kesimler, işte teknik kesimler, dün Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin de ortak bir açıklaması oldu. Hemen hemen bütün kesimler, bütün siyasi kesimler, sivil toplum örgütleri, herkes bu alanın kesinlikle böyle bir amaçla, yani iddia edildiği gibi bir turizm yatırımına açılmaması gerektiğini, açılmayacağını, bu konuda herkesin tavır koyacağını, bu alanın yeniden işte orman olarak, koruma alanı olarak sürdürülmesi gerektiği konusunda bir fikir birliği toplumda oluştu diyebilirim. Ancak tartışılmayan bir şey var, onu da söyleyeyim. Yani bu duruma nasıl gelindi, bu tartışılmıyor. Burası bir koruma alanı, özel bir alan. Kesinlikle korunmuyor. Devletin hiçbir yetkilisi, hiçbir bekçisi burada yok. Yani bu Sarıçam Ormanı'nda. Ormanın ortasından çöp alanına giden, yani bölgenin bütün çöpleri belirli bir yere depolanıyor. O çöp alanına giden araçlar bu ormanın içerisinden geçiyor. Piknikçiler istedikleri gibi ateş yakabiliyorlar, istedikleri şeyi yapabiliyorlar burada. Yani kesinlikle böyle terk edilmiş, korumasız bir alan. Yani bu alan, bu alanda böyle bir yangının çıkması ya da böyle bir olayın olması hiç de şaşırtıcı değil.
Evet. Peki son bir soru sorayım Ahmet Bey. Bu yabancı sermayeden bahsettiniz ve Doğu Karadeniz'deki yatırımlarından. Bunlarla ilgili somut olarak sizin bildikleriniz ya da gündemde olan, konuşulan neler var? Bir de halkın bu konudaki tepkisi ne? Yani yabancı sermaye ile ilgili evet gelsinler, burada iş olsun mı diyorlar, yoksa tepki mi gösteriyorlar?
Yani tabii iki görüşte, iki eğilimde var ama ağırlıklı olarak yani işte bunun bir yatırım olacağı ve turizme yani katkısı olacağı yolunda. Böyle bir devlet kaynaklı da, devletin kamu kurumlarının da içerisinde olduğu bir propaganda olmasından dolayı tabii vatandaş bundan etkileniyor. Yani vatandaş nasıl bir gerçeklikle karşı karşıya kalacağı konusunda çok net düşüncelere sahip değil. Bakın çok önemli şeyler olacak Doğu Karadeniz'de. Belki biz sizle çok daha konuşacağız bu tür konuları. Evet. Hemen o Çamburnu'ndaki yangının 4-5 kilometre yanında Araklı Turup bölgesi var. Burası da bir doğa harikası bir yer. Daha önce burası çöp alanı yapılması düşünülüyordu. Yani bölgenin, Trabzon, Rize, bütün bu bölgenin ortak çöp alanı yapılması düşünülüyordu. Burada büyük bir mücadele verildi ve bundan vazgeçildi. Şu anda burası Armada grubuna peşkeş çekilmek üzere. Yani şu anda başbakanlıkta ya da sarayda diyelim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde yani bu proje. Bu projeyle bütün bu Turup bölgesi ve Araklı sahili, çok büyük bir alan bu. Burası Arap yatırımcılara verilecek ve burada hani bu siz de hatırlarsınız, bir Arap şehri, Arap kenti tartışması vardı. İşte o Arap kenti, Arap şehrinin ilk örneğinin burada yapılması öngörülüyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir şeyle karşı karşıya. Burası öyle ki, bakın statüsü şöyle, yani yabancılar gelemeyecek buraya. Yani yabancı biziz. Yani bu bölgenin, bu ülkenin insanları yabancı konumuna gelecekler. Buraya giremeyecekler. Burada işte hastaneler, üniversite, işte oturma alanları falan, böyle çok değişik sportif ve sosyal alanlar yapılacak ve burası işte zengin Arapların gelip gittiği, işte yaşadığı, değişik ihtiyaçlarını gördüğü bir yer haline getirecek. Bu bir tane değil ne yazık ki. Özellikle bu Yeşil Yol projesinin temel yani gizlenen amaçlarından bir tanesi bu. Bölgede 40'a yakın, bütün Doğu Karadeniz'de 40'a yakın turizm amaçlı merkez düşünülüyor ve bu Yeşil Yol'un temel amaçlarından bir tanesi bu merkezleri birbirine bağlayacak. Yani bütün bölgeyi büyük sermayenin, özellikle yabancı ve Arap sermayenin sermayesinin yatırım alanına dönüştürecek bir büyük proje, bir büyük tehditle karşı karşıyayız. Yani bölgede çok sayıda bu tür şey var.
Evet, biz de var. Tabii gelişmeleri bundan sonra da takip ediyor olacağız. Dediğiniz gibi daha bu konuları herhalde çok konuşuruz. Sizi de yayınlarımızda tabii tekrardan dinlemek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben de iyi yayınlar diliyorum. Yani Türkiye'de ne kadar iyi şeyler dileyebiliriz bilmiyorum ama yine de
dilemeye devam edelim.
Dilemeye, bence. Umut etmeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz.
Memleket yangın yeri oldu ve bir gerçek yangını da konuştuk ama görülen o ki yani bir kundaklama olup olmadığını bilemeyeceğiz. Bir komple teorisi olarak kalacak ama sevgili meslektaşımızın dediği şey çok önemli. Yani iyi ki gündeme geldi. Yani yapacaklarsa bile elini kolunu sallaya yapamayacakları aşikar. Çünkü bölgede Yeşil Yol'dan biliyoruz, HES'lerden biliyoruz ki, Cerattepe'den
madenlerden biliyoruz ki
büyük bir hassasiyet var. Ve yani yapılacaksa bir takım yatırımlar bile böyle kundaklamalarla göz göre göre çok güzel korunan alanların peşkeş çekilerek değil daha planlı bir şekilde yatırmak
ve halkı da bilgilendirerek gerekiyor. Tabii ki. Şimdi Karadeniz'den Marmara'ya doğru geçiyoruz. Bugünkü ikinci konuğumuz Kaz Dağları'ndan Süheyla Doğan, Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden. Süheyla Hanım hattımızda sanıyorum. Merhabalar.
Merhabalar, hattayım, evet.
Günaydın Süheyla Hanım.
Günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, biz de ne zamandır, uzun süredir konuşamıyorduk. Nasılsınız Süheyla Hanım?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, sağ olun. Yani hep böyle bir olağanüstü hal durumlarında konuşuyoruz. Keşke daha
resmen
güzel.
Resmen olağanüstü hal ama.
Resmen diye. Evet, bir yandan da resmen olağanüstü hal var ama Kaz Dağları'nın nedir bu?
Çektiği çile.
Yani her güzelliğin bir bedeli vardır şu hayatta, biliyoruz ama Kaz Dağı bunu misliyle ödüyor zannedersem. Ne dersiniz?
Evet. Aslında her yer ödüyor. Bütün Türkiye ödüyor ama biz bayağı sesimizi de iyi çıkarıyoruz sanıyorum. Onun için daha çok duyuruyoruz bölgedeki sorunları.
Süheyla Hanım, hemen konuya girelim. Malum bölgede sanırım 13 tane termik santral planı var. Çanakkale için bu. Ve bir tanesi de sizin geçen gün basın açıklaması da yaptığınız Yenice Çırpılar Termik Santrali ile ilgili. Zannedersem dün de bir inceleme toplantısı yapıldı. Şimdi nedir bu termik santral planı ve Kaz Dağları açısından ne anlam ifade ediyor? Sizden bir dinleyelim.
Yenice'ye yakın olan Çırpılar Termik Santrali projesinin dün bir İDK toplantısı yapılacaktı ama bizim yürüttüğümüz kampanya sonucunda diye düşünüyoruz. Bu toplantı ertelendi. Bakanlığın gösterdiği gerekçe işte hava muhalefeti koşulları nedeniyleydi. Fakat biz oldukça iyi bir kampanya yürüttük diye düşünüyoruz.
Evet. Bu süreçte biraz sosyal medyada epey güçlüydü.
Biraz ortamı yatıştıralım, sakinleştirelim diye sanıyoruz bu toplantıyı erteledi bakanlık şimdilik. Ama biz takip ediyoruz tabii. Çırpılar Termik Santrali planlanan santrallerden bir tanesi. Agonya Ovası dediğimiz oldukça verimli, çok önemli, güzel bir ova yakın. Orada yapılmak isteniyor.
Tam Milli Park'ın sınırında anladığım kadarıyla, değil mi?
Evet, yakın Milli Park'ı. Evet. Etrafında çok güzel köyler var. Özellikle işte Yenice Ovası'nın çok önemli güzel kapya biberi var. Yurt dışına falan da ihraç edilen. Bir sürü çok ürünü var. Bu santralden zarar görecek. En önemli şeylerden bir tanesi de Gönen Barajımız var. Gönen Barajı Bandırma ve Gönen'in içme suyunu ve sulama suyunu temin ediyor. Onun koruma alanına çok yakın. Koruma sınırı değiştirilmeseydi koruma sınırı içerisinde kalacaktı. Öyle bir durumda.
Evet, yani gerçi koruma sınırlarına da çok saygı gösterilmediğini işte demin gazeteci arkadaşımız da anlattı. Maalesef yani koruma alanı da yani anlamını kaybetmiş durumda uygulama alanı olarak. Evet, yani siz tabii nedir son aşamada bunun işte İDK dediğimiz inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı yapılacaktı. Bölgeye dair inceleme yapılması herhalde, değil mi?
Bu ikinci toplantı olacaktı.
Evet.
Daha önce de inceleme değerlendirme komisyon toplantısı yapıldı. Derneğimiz o toplantıya da katıldı. Yöredeki muhtarlarımızdan biriyle beraber. Orada çeşitli dosyasında eksikler bulunduğu için İDK toplantısı ertelenmişti ve chat süreci de durdurulmuştu.
Evet.
O nedenle yeniden bir süre verildi firmaya. Ve bu toplantı yeniden düzenlendi. Fakat bu toplantıda da aslında yine eksikler çıkacaktı. Çünkü biliyoruz ki Toprak Koruma Kurulu'ndan olumlu görüş çıkmadı bu projeyle ilgili. Çanakkale'de Toprak Koruma Kurulu var. 9 üyeli valilik başkanlığında, vali başkanlığında. Bunun 4 üyesinin proje olumlu görüş vermediğini biliyoruz. Son toplantıda 5'e 4 gibi bir sonuç çıktı. Proje lehine 5, proje aleyhine 4 oy. Bu nitelikli çoğunluk sayılmadığı için oylama gereği 6-3 olması gerekir. Toprak Koruma Kurulu olumlu görüş veremedi bu projeye.
Evet.
Bunun üzerine bir yeniden Toprak Koruma Kurulu kararı aldırdılar bir hafta içerisinde. Tabii bu görülen bir şey değil. Firma temsilcisi gelip Toprak Koruma Kurulu'nda yeniden projesini sunup diğer üyeleri, olumsuz oy vermiş üyeleri yeniden etkilemeye çalıştı.
Evet.
Ama başaramadı. Yine aynı hayırlar, aynı hayır kaldı. Ve kuruldan karar çıkmadı yine.
Evet.
Bu toplantıda olsaydı Toprak Koruma Kurulu olumlu kararı yok diye zaten süreç yeniden uzayacaktı büyük ihtimalle. İki kez reddeyince firmanın da ÇED süreci yeniden başlama gibi bir şey doğuyor, sonuç doğuyor. Biraz da sanıyorum bu İDK toplantısının iptal edilme nedenlerinden biri de bu olsa gerek. Toprak Koruma Kurulu'nu yeniden herhalde toplayıp bu sonucu değiştirmeye çalışacaklar diye düşünüyorum.
Evet tabii aslında yani Toprak Koruma Kurulu tamamen projenin aleyhinde karar verse de tabii biz bunu belli projelerde geçmişte Danıştay kararları, Danıştay iptalleri olmasına rağmen dönüp dolaşıp işte hukuku bir takım kanunları bypass edip tekrar ÇED süreçlerini yeniden başlattıkları projeleri biliyoruz. Siz sosyal medyada da çok iyi bir kampanya yürütüyorsunuz. Kaz Dağı Hepimizin etiketiyle. Aynı zamanda Çanakkale Tema Vakfı tarafından da yürütülen bir kampanya var. Belki ondan da bahsedersek dinleyicilerimiz de belki destek vermek isterler haberi olmayanlar. Onu da isterseniz bir duyuralım.
İmza kampanyası aslında bütün bölgedeki termik santraller için açılmış, daha önce açılmış bir imza kampanyasıydı. Ama çırpılar konusu gündeme gelince kampanya yeniden güncellendi. Ve tekrar duyuruları yapıldı. Çok kısa sürede hemen bir buçuk iki gün içerisinde 35 binlerde olan imza sayısı bugün herhalde 55 binlere çıktı. Şu anda yaklaşık 55 bin kişi de bu projeye
destek vermiş. Umarız çok daha da fazla olur bu sayı. Bir de şöyle bir şey, birazcık bu termik santralin yani planlanan termik santralin mesela 3,5 milyon kömür tüketeceği söyleniyor ve bir kül depolama alanından bahsediliyor. Bütün bunlar tabii ki Kaz Dağları gibi hani oksijen deposu dediğimiz, hani insanların yurt dışından gelip burası bir cennet deyip hayatı yerleşmek istediği bir yerde bunun olması gerçekten akıl alır gibi değil.
Değil, evet.
Değil mi?
Evet. Bölgede aslında çok önemli içme göletler var, iletim hatları var. Bu Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından işte kısmen yapılmış, kısmen planlanmakta. Bütün bunlar etkilenecek. Yani bölgedeki sulama suyu kaynakları da bu projeye tahsis ediliyor bu şeyle beraber.
Tahsis ediliyor bir de. Yani
Hem Gönen Deresi'nden suyunu açacağı, Koca Çay ve Cambaz Deresi diye iki dere var. Ben sularımı buradan alacağım diyor firma ÇED dosyasında. Halbuki bu sular özel idarenin planlamasına göre de halkın işte tarım arazilerinin sulanması için planlanmış, yapılmış şeyler. Sulama göletleri. Bu proje nedeniyle bütün bu tahsisler termik santrale kayıyor. Hatta bir tane yeni bir proje var sulama hatları ile ilgili. Onun da yeri değiştiriliyor bu projeden dolayı.
Evet.
DSİ tarafından yani.
Her şey yatırıma göre düzenlenebiliyor yani.
Evet.
Tabii madde 80'le bunun iyice de yolu açıldı.
Bölgedeki kömür de oldukça düşük kalorili. Yine ÇED dosyasından zaten anlıyoruz, veriler var. 1080 kalori gibi bir şey. Ve kül oranı da %53. Bu oldukça düşük. Kalori açısından, yine kül açısından da oldukça yüksek. Yani bayağı bir atık kül çıkacak demektir bu bu miktarda.
Evet.
Bir de sanıyorum projenin aslında sağlık işlemesi açısından bile kendileri açısından oldukça kötü bütün bu kaloriler ve bu kadar yüksek kül oranı. Yetmezse ithal kömür alacaklarını söylüyorlar.
Evet.
Çalıştıramazlarsa. Bayağı kendi içinde de oldukça sıkıntılı teknik anlamda.
Evet.
Bizim maden mühendis arkadaşlarımızın da bu projeyle ilgili bayağı teknik olumsuz eleştirileri var.
Hı hı. Evet, bu konuları da yine tabii gelecek programlarımızda sıkça konuşacağız gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz Süheyla Doğan'a. Mücadelenizde de başarılar diliyoruz.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu kampanyada bize çok destek olan bütün sivil toplum örgütlerimize, hem merkezi hem yerelden, İDA Dayanışma Derneği, Yuva Derneği gibi işte teknik olarak itiraz eden bütün kuruluşlara, yanımızda olan bütün milletvekillerine, özellikle Edremit Belediye'miz son kampanyamızı çok destek oldu. Edremit Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz.
Hı hı.
Ve sizlere de bizi yayın aldığınız için, sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ediyoruz.
Bizim işimiz bu, dayanışmaya, mücadeleye devam.
Teşekkür ediyoruz.
Kolay gelsin.
Sağ olun.
Var mı vaktimiz?
Selahattin. Biraz var.
Biraz var mı? Tamam. İki dakikamız varmış. Belki dün açıklandı. Bir kısa iki dakikada birer cümleyle bahsedelim. Her yıl Davos'ta gerçekleşen Davos Ekonomik Forumu 17'sinde sanıyorum 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek bu sene. Geleneksel işte bütün ekonomi finans dünyasına yön verenler, karar vericiler, iş adamları, siyasetçiler, bürokratlar orada buluşuyorlar. Onun öncesinde de artık gelenekselleşti bir dünya risk raporu açıklanıyor. Orada son yıllarda dikkat çekici bir durum var. Gelecekte gördüğünüz en yüksek 5 risk nedir diye soruluyor bu insanlara daha öncesinde işte şey yaparken, anket yaparken. Burada aşırı iklim olayları 2017'de en fazla görülecek risk olarak, en fazla büyük risk olarak görüldüğünü söylüyor
son
katılımcılar.
Son zamanlarda şey oldu değil mi Pelin?
Geçen
iklim değişikliğinin sıralamada yükselmesi.
Aslında 2011 yılı itibariyle bir şekilde gündeme girmiş ama yani extreme weather events olarak 2014 itibariyle bu raporda bu başlığı görüyoruz ve 2014-2015'te ikinci sırada. Pardon 2016'da da ikinci sırada, 2017'de birinci sıraya geliyor. İkinci sırada zorunlu göçler çok büyük oranda. Üçüncü sırada da çok büyük doğal afetler. Büyük ilk üçte en önemli riskler olarak bunlar görülüyor. Ve bunlar da tabii aslında hepsi birbiriyle bağlantılı iklim değişikliğine yol açan faaliyetler. Dolayısıyla bir takım afetlere yol açıyor. O afetler sonucu da bir takım insanlar göç etmek zorunda kalıyorlar.
Bu da bizim
kalıyorlar.
Çabamızın aslında boş olmadığını gösteriyor. Yani neden uğraşıyoruz bu kadar? Ekonomiyi, ekolojiyi, programımızın adı da bu. Bir şekilde sürdürülebilir kılmak, daha sağlık, daha iyi bir çevrede yaşamak için mücadele ediyoruz. Bunun sonuçları, bu konuştuğumuz aslında her bir konunun sonucu bu raporun birinci maddesinde olan iklim değişikliğine sebep oluyor. Bence bu yaşadığımız en son bu orman yangınları, kar boran, İstanbul'da uzun süredir böyle bir hava görülmedi. İklim değişikliği zaten eskiden küresel ısınma deniyordu. Bu nedenle adı değişti. İklim değişikliği, iklimler değişiyor ve ekstrem hava olayları yaşanıyor. Çok yoğun kar da bunlardan bir tanesi.
Yani aşırı soğuklar ve sıcaklar, kuraklık ya da aşırı yağış.
Yağışlar.
Evet.
Bir anda olması.
Bunları da artık gelecek bir programımızda konuşmak üzere bu haftayı
konu
kapatalım.
Konu bitmiyor zaten.
Konu evet. Bitmiyor bizde.
Ama vakit bitiyor.
Evet ama vakit bitiyor. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ekonomi Ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.